Ayrım 10. Geçmişin hipnozunu bozmak. Gerçek iyileşmeye açılan kapı. Doktor Bülent Uran. Sayfa 117. Devenin kıh ettiği zaman. Bir devemiz var. Hiç itiraz etmeden yükleri sırtına kabul ediyor ve yürüyor gidiyor. Deve büyüyor. Taşıdığı yükler artıyor. Bir gün geliyor, büyümesi artık duruyor. Ben akıllı sahibim. Hemen anlıyorum devenin büyümesinin durduğunu. Yük artışını yavaşlatıyorum. Haftada bir artırıyorum. Devenin dayanma gücünün sınırını bulabilmek için. Devem değişik yükledikçe alıyor. Biraz kalkmakta zorlanıyor ama ayaklandıktan sonra yürüyor gidiyor. Ama son zamanlarda zorlanmaya başladığını anlıyorum. Bu nedenle yük artışını iyice azaltıyorum. Haftada 1-2 kilogram. Eskiden 10-20 kilogram aralıklarla arttırdım ama şimdi tedbirliyim. Geçen hafta çok zorlandım. Bu nedenle bu hafta eski yüke ek olarak sadece yarım kiloluk bir paket yüklemeye karar veriyorum. Sabah tüm eski yüklerin üstüne de bu küçücük paketi yüklüyorum. Ama devem kımıldamaya çalışınca zorlanıyor. Patır çatır sesler geliyor. Ne yapsam nabile. Kıh diye olduğu yere çöküyor. Belki bir saman tanesi de koysam çökecekti. Daha bir sene öncesine kadar bir şeyim yoktu. Her şey bir gün şehirden ilçemdeki eve dönerken başladı. Düz bir yolda otomobilde giderken içime müthiş bir sıkıntı duydum. Boğulacak gibi olmaya başladım. Hemen kenara çekip durdurdum. İçimde bir panik. O günden beri yaşadığım ilçe dışına araçla çıkamıyorum. Sınırı aştığım anda panik başlıyor. Her geçen gün bu korkum artıyor. Ayrıca kalabalık içinde yemek yiyemez oldum. Yemekler boğazıma tıkanıyor. Ama bunun sebebini biraz biliyorum. Ortağım vardı. Ondan nefret ediyorum. Hep beni kullandı. Benim üstün pozisyondaydı. Benim yaptığım çalışmaları kendi yaparmış gibi sundu. İki yüzü beceriksiz kadın. Ama ben de onun cezasını verdim. Onu yok sayıp patronla konuştum ve sonunda onu işten attırdım. İşte ona o kadar kızıyordum ki onun olduğum zamanlar yemek bile yiyemiyordum. Güneyde bir bölgede büyüdüm. 6 yaşına kadar anneannemleydim. Annem babamın ikinci eşi. Aralarında 20 yaş fark vardı. Annem sürekli doğururdu. Ben tarlalarda çalışırdım. Öz ve üvey kardeşler o kadar kalabalıktık ki babamdan nefret ederdim. Sadece kendi düşünen iki yüzlü bir adamdı. Öldüğünü hiç ağlamadım. Gençliğimde biraz siyasete bulaştım. Evlendim, ayrıldım. Sevdiklerime her şeyimi veririm. Acıdığımı anladığım anda nefret ederim. Çocukluğumdan nefret ediyorum. Keşke yaşamasaydım o yılları. Ama sorunlarımın çocukluğumla bir ilgisi olduğunu sanmıyorum. Eskiden rahatlıkla seyahat ederdim, yemek yerdim. Ne olduysa şu son yılda oldu, bir türlü çözemedim. Birinci seans. Hasta hipnoza rahat girdi. Başlangıçta duygularını hissettirememişti. Birinci seans. Hasta hipnoza rahat girdi. Başlangıçta duygularını hissedememişti. Ama hipnoz derinleştikten sonra hissetti. Öncelikle yeme sorununa odaklandık. Ne görüyorsun? Babamın elleri. Ne kadar kaba. 9 yaşlarındayım. Sofra kalabalık, yemek yiyoruz. O kendine farklı şeyler hazırlatıyor. Bizim yediklerimizle onun yedikleri aynı değil. Kaba saba yiyor. İki yüzlü. Nefret ediyorum ondan. İğreniyorum. Önce nefret hissediyor. Sonra nefretini ifade etmekten korkuyor. Büyük zorluklarla önce korkusunu boşaltıyor. Sonra nefretini. Sonra da üzüntüsünü. Onun için üzülüyor. Öyle bir babası olduğu için üzülüyor. Tam affedemiyor. Affını engelleyen başka bir olaya atlıyorum. Baba sofada yatıyor. Büyük kızından para istiyor ama o para vermediği için ona küfrediyor. Biz para verirsek babam iyiydi. Para vermezsek kötü. Babam bir zavallı. Duygular bu noktaya gelmişse af başlamıştır. Ama duygular saf değildir. Sadece kızgınlık değil, kızgınlıkla bağlantılı birçok ek duygu da işe karışır. Bilinçaltı o bağlantılı duyguları tam çözemediği için affın tam oluşmasına izin veremez. Burada da hala itiraz eden bir parça var. Tekrar regresyon yaptığımda yeni bir olay karşımıza çıktı. Sıcak yaz günleri, insanlar damlarda seriniyor, herkes birbirini görüyor, babası annesini içeri zorla seks yapmaya götürüyor. Herkes bizi ayıplıyor, bizi zavallı görüyor, utanıyorum. Nefret ediyorum. Annem bir zavallı, onun bir suçu yok, mecbur gidecek. Babam vahşi, kaba, yaşlı moruk. İnsanlara hala erkeklik gücünün olduğunu ispatlamak için her gün bizi rezil ediyor. İğreniyorum yaptıklarından. terapide olayları makul hale getirerek, yeni anlayışlar yaratarak babanın affını sağladım. Tabii gerçekten affın tam olup olmadığını ilerleyen seanslar ve sorunların ortadan kalkıp kalkmadığı gösterir. Beklediğim gibi sadece babanın affı toplum içinde rahatlıkla yemek yemesini sağlamamıştı. Başka yükler mevcuttu. Bu sefer bana uzaktan gelmesi ve geri dönecek olması nedeniyle yolculuk korkusu üzerine durmaya karar verdim. İkinci seans bu korkuya odaklıydı. İlk olay arabada kalabalık, patronu, iş arkadaşları, her gün onlarla işe gidip gelmek zorunda, servis aracı şirketin, kendi aracı yok henüz. Aman boğuluyorum, sıkılıyorum, deli saçması şeyler konuşuyorlar, sürekli konuşuyorlar, basit şeyler. Tüm boş konuşmalardan nefret ediyorum, basitliklerden nefret ediyorum. Müşterilerimin boş konuşmalarından nefret ediyorum. Kızımın boş konuşmalarından nefret ediyorum. Terapi tekniklerimle bu sıkıntı, nefret gibi olumsuz duyguları boşalttım ama yeterli değildi. Çünkü bunun geçmişte başka bir bağlantısı vardı. İkinci olay, çocukluğu 9 yaşları, ev kalabalık, akrabaları toplanmış. Annem ve ben onlara hizmet ediyoruz. Annem ezik, Türkçe bilmez, okuma yazma bilmez. Bir şey diyemiyor. Her gün onlar bizde konuşuyorlar, dedikodu yapıyorlar. Boş boş konuşuyorlar, boğuluyorum, nefret ediyorum. Onlardan, konuşmalarından, annemin ezikliğinden, ezik hissetmekten, her şeyden, o günlerimle ilgili her şeyimden nefret ediyorum. Annem zavallı. Herhalde onların orada olmaları hoşuna gidiyor. Kendi değer verilmiş gibi hissediyor. Ama ben onun ezikliği yüzünden kendimi değersiz hissediyorum. Araçlarda başlayan sıkıntı annenin ezikliği karşısında hissedilen yoğun, olumsuz, karışık duygulara kadar izlenebiliyor. Hangisi bu soruna yol açıyor? Muhtemelen hepsi. Ama konuşmaların eziklik duygusunu tekrar hissetmesini sağladığı açık. Onun yaşamak istemediği, şiddetle reddettiği bir dönemi, o dönemde hissettiği o yoğun duyguları çağrıştırdığı için arabalar artık düşman gibi. Son yıllarda yaşadıkları yüklerine yüklerine tahammül etme sınırını aşıyor. Aslında çoğu olguda bu kadar çalışma, duygular saf olmadığı zaman beklenen sonucu üretmez. Ama kapıyı biraz aralar. Genellikle bu iki seansın sonunda terapinin istenen verimlilikte ve hızla gitmediğini anlarsam, üçüncü seansı tekrar görüşmeye ayırırım. Bu hastamda da öyle yaptım çünkü bana göre burada benim ilerlememi engelleyen bir moral sorun vardı. Hasta benim isteklerimi yerine getirmekle beraber o kadar içten ya da hissederek yapamıyordu. Benim hipnoterapilerim hislere dayalıdır. Bu nedenle yeteri his ve coşku göremezsem bir sorun var demektir. O nedenle üçüncü seansı hasta ile bu sorunu çözmeye ayırdım. Sorunun özü şuydu, hasta benim yöntemlerimi basit görüyordu. O daha kompleks, entelektüel, mistik, sihirli bir şeyler bekliyordu. Ben ise ona duygularını ifade et. Söyleyemediklerini söyle, yastığa vur, daha hızlı vur. Bağır, gözyaşlarının akmasına izin ver, olayı tekrar değerlendir gibi gerçekten çok basit yönlendirmeler yapıyordum. Hele yastık dövmek çok suni geliyordu. İşte hastanın sorunu burada düğümleniyordu. Yaşamı kendi koyduğu sınırlarla basit ve önemli olarak ikiye ayırmıştı. O basit çocukluğunu, kaba sabalığı reddediyordu, basitliği reddediyordu. Ama benim tedavinin özü redde değil, aksine kabule ve algılamanın değiştirilmesine dayanıyordu. Ben olayları değiştiremezdim, silemezdim. Sadece onun o olaylara daha anlayışlı, makul gözlerle bakmasını sağlayabilirdim. O olaylardan elde ettiği kazancı görmesini sağlayabilirdim. O zamanlar o kadar sıkıntı çekmeseydi, basitlikten bu kadar nefret etmeseydi, nasıl olur da şimdi bu kadar güçlü, tek başına ayakta duran, istediğini elde eden bir kadın haline gelebilirdi? Basitlik kavramı onun bakış açısına göreydi. O insanlar için o yaşadıkları, konuştukları, anlattıkları son derece önemliydi. Ama benim yastık dövmeye verdiğim önem gibi. Yastık dövme benim tedavimin olmazsa olmaz kısmıdır. Akıllı bir kadındı. İnatçılığıyla tedavi olması arasındaki ters orantıyı çabuk fark etti. Artık yaşamını ve duygularını sorgulamaya başlamıştı. İyi günlük bir çalışma sonucunda yaşadığı değişim bana göre mükemmeldi. Affetmenin ne anlama geldiğini çok iyi kavramıştı. Acıdığı insanlardan neden nefret ettiğini, kaçmak istediği duyguların onu nasıl takip ettiğini çok iyi anlamıştı. Artık çocukluğuna o kadar kötü bakmıyordu. Artık o eski iş ortaklarına kızmıyordu, sadece acıyordu. Acımakla nefreti birbirinden ayırt edebilmişti. Ara görüşme gerçekten yararlı olmuştu. Ayrıca ne olursa olsun ertesi gün yola gitmek zorundaydı. İçi sabahtan beri akşam otobüse bineceği için sıkıntı ve korkuyla karışık vaziyetteydi. Üçüncü seans. İlk olay önce boşluk, karanlık, sonra açık bir alan, sonra düz bir yol. Şoförü kullanıyor, hız yapıyor, müthiş bir korku, bulantı, panik atak, aracı durduruyor. Bu duygu ilk defa yaşıyorum. Bu işte bütün o korkularımın başladığı yolculuk. Hızdan korkuyorum, sıkılıyorum. Korkuları boşaltıyorum, duyguları boşaltıyorum ama bir türlü tam boşalmıyor. Tam göğsünün ortasında sıkıştı kaldı. Bu duyguya neden olan olaya atlıyorum. 14 yaşında çok değer verdiği abisi evden ayrılıp gidecek. Otobüse binecek. Babası ve sevmediği büyük abisi bu sevdiği abisinin onlara para vermemesi yüzünden çok kötü konuşuyorlar. Nefret ediyorum, üzülüyorum, abim geliyor. Şimdi duyacak çok üzülecek. O anda çığlık atıyorum ve bayılıyorum. İnsanlar benden ilgilenmiş. Ben ayılana kadar abim gitmiş. Feda bile edemedim. Babamdan nefret ediyorum. Tekrar nefreti boşalt. Söyleyemediklerini söyle. Boğazında tıkanan o sözleri çıkar oradan ve rahatla. Uzun süren bir boşalma oldu. Hepsi bitti mi? Hala bir şeyler var. Haydi bir regresyon daha. Kalabalık, 8 yaşında kadınlar konuşuyor, bizim ev. Dedikodu yapıyorlar. Sıkılıyor, boğuluyor, nefret, nefret. Boşalt, boşalt. Basitliklerinizden nefret ediyorum ama artık bunu boşaltıyorum. Sizin sorunlarınız size kalsın. Koyunlar, koyun gibi yaşayan kadınlar. Ben sizler gibi olmayacağım. Ben kendimi kurtaracağım. Kendini kurtardığını, oradan çıktığını küçük çocuk artık öğreniyor. Yetişkin hali onu korumaya alıyor. Onu kabul ediyor, seviyor. Sevdiğini söylüyor. Kalbinde hissettiği o kara boşluk kapanmaya başlıyor. Eksik olan sevgi duygusu burayı kaplamaya başlıyor. Tekrar düz yola git. Hala bir şeyler var, boğazında bir düğüm var. O olaya git. Cenaze, bir tabut var. Sevdiğim abimin tabutu. O ölmüş, çok üzülüyorum. Ağlıyorum, ağlıyorum. Gözyaşları boşalmaya başlıyor. Artık yalnız kaldım. Koruyanım yok. Ona çok güvenirdim, dürüsttü. Babam gibi değildi, beni severdi. Güvensizlik duygusu, üzüntü tam boşaltılamamış, tam ifade edilememiş. Bunları da boşaltıyoruz. Büyük yine küçükle konuşuyor. Var mı hala bir şeyler? Biraz. Ne buluyorsun? Bir korku. Ayaklarım yerden kesiliveriyormuş gibi korkuyorum. Ayaklarımın yerden kesilmesini sevmiyorum. O olayı bul. Yüzüyorum. Farkında olmadan açılmışım. Gözümde su altı gözlüğü var. O nedenle anlamamışım. Balıkları görünce çok derin olduğunu anlıyorum ve telaşlanıyorum. Çok su yutuyorum. Öleceğim. Ama bir şekilde kurtuluyorum. Suyun altından yüzerek geri dönüyorum. Duygular, duygular sürekli birbiri üzerine yük bindiriyor ve devenin bir gün kıh demesine neden oluyor. Tekrar akşam yapacağı yolculuğa dönüyorum. Kendini iyi hissediyor. Binebilecek gibi, hatta yolda bir de çorba içiyor. Ama henüz ilçesinde kızıyla gittiği akşam yemeğinde kalabalıklar arasında balığını rahat yiyemiyor. Hala bir şeyler var ama artık bu çalışmanın etkileri için bilinçaltına bir süre ara vermem gerekir. Ona yeni organizasyonu yapacak süreyi tanımalıyım. Bu sürede 7-10 gün arası gibidir. Yeni duygular derinlerden su yüzüne doğru çıkmaya başlar. Boşalan yerlere yayılır. Yerleşmiş yeni anlayışların devreleri kurulmaya başlar. Değişim olmuştur ama değişimin eyleme dönmesi zaman alır. Sonra yeni duygulara gerekirse yeni bir seans yaparım. Louise Hay'in hikayesi. Bedenimizde sözde hastalık adı altında toplanan bozuklukları ve düzensizlikleri kendimizin yarattığı konusunda acaba sizi ne kadar ikna edebildim? Eğer tam ikna olamadıysanız düşüncelerimizin bedenimizi nasıl etkilediğini başka bir açıdan size aktarmaya çalışacağım. Tüm dünyada çok iyi tanınan şifacı Louise Hay'den bahsetmek istiyorum. Türkçe olarak da kitaplarını bulabilirsiniz. Kendisi düşüncenin hastalıklara neden olduğunu, sadece düşünceleri değiştirerek hastalıkları iyi edebileceğimizi, birçok hastalığı iyiliğe kavuşturarak kanıtlamış bir kişidir. bilinç düzeyinde yapılan telkinlerin çok fazla etkili olmayacağını bu kitapta söylemeye çalıştım. Ancak Louis Hay'in ortaya koyduğu düşünceler bir yerde hastalığa neden olan temel duyguları titreştirecek şiddetli düşüncelerdir. Kitabında kendi yaşamını okuduğunuz zaman kendi kanserini iyileştirmek için kullandığı tekniklerin burada bu kitapta anlattığım hipnoterapi teknikleriyle birçok yönden örtüştüğünü göreceksiniz. Ben onun kendini iyileştirdiği bölümünü onun anlatımıyla size aktarmak istiyorum. Bir gün kanser olduğum anlaşıldı. 5 yaşında tecavüze uğramış, çocukluğunda sürekli fiziksel şiddete maruz kalmış olan bir kişi olarak vajinal bölgemde kanser çıkmış olması pek de şaşılacak bir durum değildi. Kanser olduğunu öğrenen herhangi bir kişi gibi benim de paniklemem doğaldı. O güne kadar insanlarla yaptığım iyileşme çalışmalarımdan zihinsel çabanın işe yaradığını biliyordum ve şimdi bunu kendime ispatlamamın bir şansını yakalamıştım. Bu konu kitabında yazmıştım ve kanserin bedende çok uzun yıllardır tutulan derin bir öfkenin artık bedeni yemeye başlama sonucu oluşan bir bozukluk olduğunu biliyordum. Ama ben çocukluğumdaki işkencecilerime hissettiğim kızgınlığımı çözmeyi reddediyordum. Birçok kişi için çok korkutucu olan iyileşmesi mümkün değil sözünü ben şöyle anlıyordum. Bu durumun artık dış araçlarla iyileşme şansı yok. İyileşmeyi bulabilmek için içimize yönelmeliyiz. Onu yaratan zihinsel sorunları çözmeden kanseri yok etmek için bir ameliyatı kabul edecek olursam, o zaman doktorlar kesecek bir Louise kalmayana kadar Louise'yi kesmeye devam edeceklerdi. Bu fikri hiç sevmedim. Öfkelerimi de temizlemem gerektiğini biliyordum. Çocukluğumdan beri taşıdığım suçluluktan da kurtulmalıydım. Evet, fiziksel, cinsel ve zihinsel tacizlerle dolu berbat bir çocukluğum vardı ama bu yıllar önceydi ve şu anda kendime karşı yaptığım davranışlarının bir özürü olamazdı. Affetmediğim için bedenimi kanserle yemeye başlamıştım. Eğer kanserin gelişmesini durdurmak için ameliyat olursam ve kansere neden olan zihinsel kalıpları temizlersem o zaman geri gelmezdi. Eğer kanser ya da herhangi bir hastalık geri dönerse bunun hepsinin temizlenmemiş olmasından değil hastanın zihinsel değişimi yapmamış olmasındandır. Aynı hastalık başka bir yerde tekrar ortaya çıkmış demektir. Ve inanıyordum ki eğer zihinsel temizliğimi yaparsam operasyona bile ihtiyacım kalmazdı. Zamanla pazarlığa başladım. Doktorlara göre en fazla 3 ay zamanım vardı. Kendi iyileşme sorumluluğumu almıştım. Kitaplar okudum. Kendimi sevmem ve onaylamam gerektiğini biliyordum. Bu çalışmayı hep ertelemiştim. Başlangıçta benim için her gün aynanın karşısına geçip Louise seni seviyorum demek çok zordu ama devam ettim. Olayların ötesine geçerek ne tip deneyimlerin insanları bir çocuğa bu kadar kötü davranacak noktaya getirdiğini anlama zamanım gelmişti. İyi bir terapistin yardımıyla yastıkları döverek ve bağırarak yıllardır içimde tıkanmış olduğum öfkemi boşalttım. Temizlenince ailemin kendi çocukluklarıyla ilgili anlattıkları öykü parçacıklarını birleştirmeye başladım. Onların yaşamlarını geniş bir resimden gördüm. Artan anlayışımla ve erişkin bakış açımla onların acılarını görmeye başladım ve suçlamalarım çözülmeye başladı. Ameliyat olmadım ama tüm bu zihinsel ve fiziksel temizliklerin sonucunda teşhisimden 6 ay sonra bedenimde kanserin izi bile kalmamıştı. Evet, o hala yaşıyor ve dünyada binlerce kişinin iyileşmesine hem katkıda bulunuyor hem de ilham oluyor. Binlerce hastayla çalışması sonucunda oluşturduğu listeler hipnoterapistlere ve özellikle Stephen Perkel'e yol gösterici olmuştur. Bedende bir bozukluğun ortaya çıktığı yer tesadüf değildir. Hepsinin bir anlamı vardır. Beden zihnin aynası gibidir. O ayna zaten bilinçaltının kendisidir. Bedendeki her bir hücre konuştuğumuz ya da düşündüğümüz zihinsel eylemlere yanıt verir. Sürekli asık suratla gezen bir insanın zihninde neşeli, keyifli ve sevecen düşüncelerin dolaştığını düşünmezsiniz herhalde. Yaşlı insanların yüzleri ve bedenleri tüm ömürleri boyunca sahip oldukları düşünce kalıplarını belirgin bir şekilde yansıtır. Duygularla organların ilişkisi. Hangi düşünceler ve duygular bedenin hangi bölümünde kendini gösterir ve nelere neden olur? Şimdi bazılarına kısaca göz atalım. Bu liste Louise Hay'in You Can Heal Your Life adlı kitabından derlenmiştir. Baş bizi yansıtır, bizim dünyaya görüntümüzü temsil eder, tanımamızı sağlar. Baş bölgesinde bir şeyler bozuksa kendimize ilgili ciddi bir sorunumuz var demektir. Saç gücü temsil eder. Gergin ve korkarken omuzlarımız etrafında şiddetli kasılmalar yaratırız. Bu başı aşarak gözlere kadar yansır. Kafa derisinde yoğun bir gerginlik olduğu zaman kıl kökleri o kadar sıkışır ki nefes alamaz, ölür ve düşer. Gerginlik devam ederse yerine yeni saç çıkamaz. Kadınlarda da iş yaşamına girdikçe saç dökülmesi ve kellik artmaya başlamıştır. Kadınların perukları çok daha doğal olduğu için bunları etrafımızda göremeyiz. Kulaklar, işitmek istemediğimiz bir şeyler varsa, gözler kendimizle ve geçmişimizle ilgili görmek istemediğiniz bir şeyler varsa bozulur. Gözlüklü bir çocuk gördüğünüz zaman bilin ki evde bakmak istemediği olaylar vardır. Gözlük kullanmadığı yıllara gerileyen hastalarda görmek istemediği şeylerin neler olduğu ortaya çıktıktan sonra görmelerinde ciddi düzelmeler olmuştur. İşitme sorunu olan birçok hastamda anne ve babasının kavgalarını işitmekten rahatsız olduğu dönemler karşımıza çıkar. Migren baş ağrıları mükemmel olmak isteyen insanlar tarafından yaratılır. Ayrıca ciddi düzeyde bastırılmış öfke vardır. Boyun ve boğaz. Birçok gereksiz malzeme bu bölgeye tıkılır. Boyunla ilgili bir sorun varsa olayları sadece kendi açımızdan görmekte inat ediyoruz demektir. Boğaz bizim konuşma yeteneğimizi temsil eder. Kendi için ayağa kalkıp haklarımızı savunamadığımız zaman sorun boğazda ortaya çıkar. Boğazda tıkalı kalmış sözler, yaratıcılığımız tıkandığı zaman boğaz sorunları olarak karşımıza çıkar. Hayatlarını başkaları için yaşayanlarda tiroid sorunlarıyla karşılaşırız. Değişime karşı direndiğimiz zaman bu bölgenin enerji dengesi bozulur. Kollar ve eller, yaşamı kucaklamayı, değişim yapabilmeyi temsil eder. Gergin eller korkudur. Sıkı tutunamazsam düşerim korkusu. Sırt destek bölgesidir. Üst kısımlar duygusal destek eksikliğini, orta kısımlar suçluluğu, arkasında gizlediğimiz bir şeyi, alt kısımlar ise yaşam umudunun azalmasını temsil ederler. Akciğer hastalığı ve sigara yaşamın reddedildiğini gösterir. Var olmaya değecek bir şey yoktur. Memeler anneliği temsil eder. Aşırı annelik duygusu memelerde sorun yaratır. Kalp sevgidir. Kan neşedir. Kalp krizi geçiren insanlar neşeyi bilmeyen insanlardır. Mide yeni fikirleri hazmeder. Yeni bir deneyimi nasıl hazmedeceğini bilemeyen kişilerde mide sorunları vardır. Korkarlar. Kendini yeterli görmeyen kişilerde ülserler ortaya çıkar. Cinsel organlar, erkekliğimizi, kadınlığımızı reddettiğimiz zaman, cinselliğin kirli ve günah olduğuna dair inançlar taşındığı zaman bu organlarda sorun yaşanır. Bedendeki her organ yaşamın mükemmel bir ifadesidir. Hepsinin görevi özeldir. Karaciğerimizi, gözümüzü, burnumuzu günah olarak düşünmeyiz ama cinsel organları konuşmaktan, onları ismiyle çağırmaktan korkarız, çekiniriz. Çünkü bilinçaltımız öyle koşullanmıştır. Anne ve babanın bu konudaki yaklaşımını aynen benimseriz. Ya da bu konuda sorulan sorulara günah diye yanıt aldığımızda günah kelimesiyle zihnimize çizilen Tanrı kavramının örtüşmesi bu korkuyu besler. Bu konuda duyulan her söz, her bakış, her susuş korkutucu olan, cezalandıran, kızan Tanrı kavramıyla birleştiği zaman bilinçaltında kaçınılmaz uzak durması gereken bir kavram olarak yerleşir. Cinsellikle ilgili ekilen tohumlar ilerleyen yaşlarda kendini cinsel sorunlar olarak gösterecektir. Kalın bağırsaklar, bedenimizin ihtiyacımız olmayan şeyleri dışarı yolladığı yeri temsil eder. Tüm kabız insanları cimri diye nitelemek doğru değilse de, bunlar genellikle acı veren eski ilişkilerinden kopamazlar. Yıllardır dolapta sakladıkları elbiseleri belki bir gün lazım olur diye atamazlar. Sevmedikleri işlerinde çakılıp kalırlar. Asla kendilerini keyifli olma hakkı tanımazlar. Hep yarınlarının kaygısıyla içinde bulundukları anın keyfini çıkaramazlar. Dizler esnekliği ifade eder, eğilme ve gurur, ego ve inatçılığın yansıdığı yerdir. İlerlerken eğilmekten korkarız ve katılaşırız. Bu eklemleri sertleştirir, ileriye gitmek isteriz ama yolumuzu değiştirmek istemeyiz. Deri bireyselliği temsil eder. Bireyselliğin tehdit altında olduğu durumlarda cilt sorunları ortaya çıkar. Başkalarının gücü karşısında ezildiğimizi hissederiz. Derimiz incedir ve bu şeyler derimizin altına geçer. Sanki canlı olarak derimiz yüzülüyordur. Ağrı suçluluğun karşılığıdır. Suçluluk cezalandırma ister, ceza ağrıyı ortaya çıkarır. İyileşemeyen ağrılar kişinin kendisinin bile unuttuğu çok derinlerde yerleşmiş suçluluk duygusunun eseridir. Ben en sık rastladığım sorunlardan örnekler verdim. Rahatsızlığınızla ilgili hangi etkenlerin rol oynadığını merak ediyorsanız Lee Hay'in kitaplarına göz atabilirsiniz. Orada oldukça ayrıntılı bir liste mevcuttur. Basit bir olaydan panik atağa giden yol. Buraya kadar basit bir olayın, çocukluğumuza çok önemsiz gibi görünen bir yaşantı anının, sonradan desteklenen olaylarla nasıl ciddi bir olaya döndüğünü anlatmaya çalıştım. Seans öncesi seans esnasında nasıl çalıştığımı anlatmaya başlamadan önce bir kez daha tüm anlattıklarım örnekler üzerinde aktarmaya çalışacağım. Bu örneklerle bilinçaltımızın nasıl bir sistemle işlediği zihinlerimize çok daha iyi yerleşecektir. Doğuma hazırlanan bir hastamın eşiydi. Başarılı bir iş adamıydı ama endişeleri vardı. Gelecek kaygısı içinden çıkamıyordu. Yeni bir işe girmek istiyordu. Bir atılım yapmak istiyordu ama bir şeyler engel oluyordu. İleriye doğru atılan her adımda panik atak başlıyordu. Hipnoza girdiğinde panik atağına neden olan olaylar yakın zamandan geçmişe doğru canlanmaya başladı. Yılbaşı günü arkadaşlarına bisiklet almış, bir tane de kendisine, sabah, çocuklar dışarıda, babaları çocuklarına bisiklete binmelerine yardım ediyor ama kendi babası etrafta yok, babasını bekliyor, yok, kendi denemeye karar veriyor ama ilk denemede düşüyor, yere yuvarlanıyor, arkadaşları başında, herkes nerede yanlış yaptığını söylemeye çalışıyor, baba yok. Ne düşünüyorsun? Eğer kendi başıma başlarsam düşerim. Algıyı değiştirmek yeterli oldu. Bir seansta sorunundan kurtulmuştu. Seanstan sonra şaşkındı. Bu kadar basit bir olay nasıl yaşamını bu kadar olumsuz etkileyebilirdi inanmıyordu. Çok daha ciddi olaylar olmuştu. Benim açımdan ise öykü bu kadar inanılmaz yapan şey zihnin kodlama tarzıydı. Tüm deneyimlerine rağmen kişi bu kodlamanın ve sınırlamanın esiriydi. Sonraki olaylar içinde bu ilk kanıyı güçlendiren olaylar mevcuttu. Eğer kendi başıma başlarsam yeri öperim. İşte bilinçaltının algı inşa etmedeki klasik davranışı böyleydi. Fobik olgular, yani sürekli korkular, zihin mekanizmasının nasıl işlediğini göstermesi açısından mükemmel örneklerdir. Çalıştığım her olgudan sonra klasik tıbbın bu kadar kör olmasına bir kez daha şaşırıyorum. Panik atağı olan bir hastayı transe aldıktan sonra soruna yol açan duyguyu uyarırım. Bu duyguyu en son kez hissettiği olaya gitmesini isterim. Bazen hasta şu anda der. Çünkü sadece benimle konuşması bile panik atak yaratabilir. Ama bazen de korkunun artık su yüzüne çıktığı olaya gider. Benim için hepsi birdir. Benim istediğim duygudur. Panik atak nihayetinde bir duygudur. Aşırı endişe duygusu. Bu endişe kişinin boğazını sıkar, bulantı, baş dönmesi, terleme yapar. Hepsi bulunduğunuz durumdan ya da ortamdan uzaklaşmanız için bağırır. Bilinçaltı bizi nereye götürürse götürür. Bunun ilk olay olup olmadığı konusunda bir bilgim yoktur. Genellikle de değildir. İlk anlamlı olaya git dediğim zaman o olayın hangisi en anlamlıysa bilinçaltı olaya gider. Bu bazen 7 yaştır, bazen 27. Sorular sorarak olayın ilk olup olmadığını açığa çıkarmaya çalışırım. Eğer olay eski bir duyguyu yansıtıyorsa geçmişinde benzer başka olaylar var demektir ve tekrar geriletme yaparım. Şimdi Stephen Parkill'ın anlattıklarına kulak verelim. Sık sık kayağa giden bir adam son gidişinde teleferikte yukarı çıkarken garip bir duygu hisseder. Öyle bir duygudur ki atlamamak için kendini zor tutar. Sonra uçakta dönerken uçak havada bir an sarsılır ve yine o berbat duyguyu hisseder. Sonra her uçağa binmeye çalıştığında duygu gittikçe güçlenmeye başlar. Hipnoza girdikten sonra uçak sahnesine gönderdim ama o bir araba sahnesine düştü. Neden arabadayız? Bu yükseklik korkusu değil mi? Nişanlısı da bir akşam yemeğinden dönüyorlar. Arabayı nişanlısı kullanıyor. Yol virajlı. Araba bir sağa bir sola sarsılıyor. Midesi bulanıyor. Yediklerine bağlıyor bu bulantıyı ama bilinçaltı sıkı bağlantının farkında. Hem sıkı hem önemli. Her üç olayda da bağlantılı olan kısım yolculukların sarsıntılı oluşu. Özellikle kayak teleferiklerinde bu çok daha belirgin. Neler olduğunu anlamak için bu olay bana yeterli oluyor ve daha önceki bir olaya geriletiyorum. Bu kez çocukluğuna gidiyor, koltukta gerginleşiyor, elleri koltuğun kenarını sıkı sıkı tutmaya başlıyor. Arkadaşlarıyla oyun oynuyor ve sıra kendisinde. Bacaklarına ip bağlanıyor ve bir ağacın dalından aşağı sarkıtılmaya başlanıyor. Arkadaşları biraz korkutmak için ipi yukarı çekerek ve salarak sarsmaya başlıyorlar ama ip kayıyor. Kafası yere çarparken gördüğü sahne şu. Arkadaşlar bu kazadan dolayı birbirine bağırıyor, vuruyor ve birbirini suçluyor. Bir regresyon daha, bu kez daha küçük çocukluğu, yine bir arabada, eski bir yol, baba kullanıyor ve araba bir aşağı bir yukarı sarsılıyor, ani bir fren, arka koltuktaki çocuk döşemeyi öpüyor. Burada kaydedilen ne? Yere düşmek mi? Hayır. O esnada baba ile anne tartışmaya başlıyor ve çocuğun düşmesinden birbirini suçluyorlar. En nefret ettiği olay anne ve babanın kavga etmesi. Sarsıntı olayı sonrası insanlar onun yüzünden tartışıyor. Panik atağın görüldüğü gibi yükseklikle alakası yok. İlişki sarsıntı. Olumsuz duygular ise düşme ile alakalı değil. O andan hissedilen duygu, bunun bir tartışmaya neden olması ve bu duygu sarsıntı ile çapalanıyor. İlerleyen yıllarda bu çapa işlemeye başlıyor. Sarsıntıyı hissettikçe o kötü duygu çağrışmaya başlıyor. Yine birileri benim yüzümden kavga edecek. Telkin pekiştikçe güçlenir. Sahnede gösteri hipnotistlerinin çok sık kullandığı bir tekniktir bu. Öncelikle çok kolay hipnoz olabilecekleri seçerler. Bunu nasıl yapıldığını son bölümlerde tekrar anlatacağım. Hipnozun saf etkisini anlamak için güzel bir örnek vermek istiyorum. Kişi hızla hipnoza sokulur, hipnoz derinleştirilir ve şöyle bir telkin verilir. Hipnotist her kravatını çekiştirdiğinde kişi kendini vatansever hissedecektir. Kişi hipnozdan çıkarılır. Hipnotist onunla dereden tepeden konuşmaya başlar ve bu arada kravatını çekiştirir. Kişi birden konuşmayı keser ve ne kadar güzel bir ülkemiz var değil mi der. Konuşma devam eder ve hipnotist bir kez daha kravatını çeker. Kişi yine durur ve bu ülkeyi seviyorum der. 2 dakika sonra tekrar kravata hafif dokunması kişinin bir anda hazır ola geçip çok yaşa ülkem diye bağırmasına yeter. Kendisine hipnoz altında verilen telkini anımsayıp anımsamadığı sorulur. Evet farkındadır ama bu davranışları yüzünden değil kendi içinden geldiği için yapıyordur. Her hipnoz olanın klasik yanıtıdır bu. İstesem yapmaz. Burada dikkati çekmek istediğim mekanizma şu: kravatı çek, vatansever hisset. Her seferinde duygu daha fazla güçlenmektedir. Yukarıdaki örnekte de sarsıntı olayı tetikleyici olmaktadır ve her seferinde duygu daha fazla güçlenmektedir. Nişanlısıyla yaşadığı olay devenin belini büken saman tanesidir. Artık duygu su yüzüne çıkar. Bu andan itibaren bilinçaltının eğitime gereksinimi yoktur. Sadece bir sarsıntının hissetilmesi o kötü duygunun tetiklenmesine yeterli olur. Artık bilinçaltı iş başındadır. Gerçek bir tehlike var mı yok mu umurunda olmaz. 2-3 dakika sonra her şey yolunda olacaktır, onu ilgilendirmez. Her seferinde duygu güçlenerek ortaya çıkmaya devam eder. Bu kuvvetlendirme kanunudur. Mevcut olan bir algı yeni bir olayla desteklendiği zaman bu algıya bağlı inanç her zamankinden daha güçlü hale gelir. Vatanseverlik duygusu hafif bir düşünceyle başlamış ve sonunda fanatik bir davranışa kadar ilerlemiştir. Taraftarlık da böyle oluşmaktadır. Birkaç kez tetiklenen basit bir bulantı panik atağa dönüşmekte gecikmez. İşte sorunundan kurtulmak için ilk olayı çözmemiz gerektiği nedeni daha iyi anlaşılıyor. Hepimiz geçmişimizi toplamayız. Hedeflerimize giden yol bilinçaltının oluşturduğu ve sıkı sıkıya tuttuğu algılamalarla biçimlenmektedir. Ama bunu neden çocukken bilemiyoruz? Neden bunlar öğretilmiyor? Anne babalar, öğretmenler neden bunları bilemiyor? Bilemem. 10. ayrımın sonu, sayfa 132.